Metin. Felsefeciyim. Lisans ve lisansüstü eğitimimi Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Bugün de sizlerle bilimsel araştırma etiği ve akademik sorumluluk üzerine bir ders gerçekleştireceğiz. Dersimizde öncelikli olarak etiğin ne anlama geldiğini inceleyeceğiz ve buradan hareketle de araştırma etiğini tartışacağız. Araştırma etiği nedir ve bugün üretken yapay zekanın kullanımıyla birlikte araştırma etiği bize ne tip problemler sunmaktadır ve bunlara nasıl çözümler bulabiliriz? Bunu tartışacağız ve daha sonrasında akademik dürüstlük ihlallerinden söz edeceğiz. Ve üretken yapay zekanın kullanımıyla birlikte bu akademik dürüstlük ihlallerinin hangi aşamaya geldiğini ve bunların nasıl bir çözüme ulaşabileceğini tartışacağız. Derse başlamadan önce bir soru sormak istiyorum sizlere. Etik aslında gündelik yaşamımızda da kullandığımız bir terim zaman zaman. Ben öncelikli olarak etik dediğimizde aklınıza ilk ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Etik sizce nedir?
Ahlaki kurallar bütünü.
Ahlaki kurallar bütünü dedi arkadaşımız. Başka söylemek ister misiniz?
Ben de ahlak diyecektim. Onun dışında etiğe bence şey de ekleyebiliriz. Yazılı olmayan toplumsal normları da ekleyebiliriz diye düşünüyorum.
Hocam etik daha çok kültürün dışında bir şey. Daha çok evrensel ama ahlak daha çok kültürel ve dinsel boyutu var diye düşünüyorum.
Evet, güzel bir ayrım oldu. Başka katkı sunmak isteyen var mı aranızda? Efendim? Hemfikirsiniz. Şimdi şöyle ki genel bir problemimiz var. Bu problem de bizim ahlak ve etik kavramının zaman zaman birbirine karıştırılması. Öncelikli olarak bu iki kavram arasındaki ayrımı oluşturursak aslında neden biz etik ilkeleri tartışıyoruz? Biraz o noktaya da değinmiş oluruz. Ahlak dediğimizde biz ne anlıyoruz aslında? Bir takım normlar. Yani şunu şunu yapmamalısınız, bunu bunu yapmalısınız şeklinde çoğunlukla kültürel anlamda belirlenen ve bunlar yapılmadığında da yine kültürel olarak yaptırımlarla karşılaşmış olduğumuz şeylerdir. Etik dediğimizde ise tam da bu ahlaki düzeni kurmak adına oluşturulan normların sorgulanmasıdır. Daha çok felsefenin yapmış olduğu bir alandır bir taraftan da. Etik bize norm koymaz. Yani şunu şunu yaparsanız ahlaki bir şekilde davranmışsınız gibi bir norm oluşturmaz. Bu normları oluşturan ahlaktır. Etik burada mevcut normların yani kuralların geçerliliğini sorgulayan bir alandır. Dolayısıyla bir temellendirme yapar ve bir takım çelişkiler varsa bu çelişkileri bulur. Peki biz şu anda neden bu üretken yapay zekayı incelerken etik bir takım ilkelerden söz ediyoruz? Değil mi? Bu tartışma önemli. Üretken yapay zeka bizim hayatımıza bir anda girdi ve bu bilgiyi elde etme sürecinde de çok hızlı bir şekilde kullandığımız bir araç. Hepimiz bir şekilde bu aracı kullanıyoruz. Çok yeni olmasıyla beraber ve bir taraftan da tam olarak nasıl işlediğini bilemediğimiz bir alan değil mi? Yani sorular soruyoruz, cevaplar geliyor ancak o cevaplar kimlerin cevapları ya da hangi cevaplardan hareketle oluşturulmuş bir yanıt var karşımızda? Bunlar biraz soru işareti olarak kalıyor. Şimdi böyle bir bilinemez durumun içerisinde biz etik ilkelerden bahsediyoruz çünkü biz bu süreci sorguluyoruz. Yani bu bizim kullandığımız bir araç. Peki biz bu aracı kullanırken ne yapıyoruz? Şimdi basit bir soruyla açacağım ama aslında biraz zor bir soru. ChatGPT'yi kullanmak intihal midir? İntihalin ne olduğunu biliyor musunuz?
Hata payı değil mi? Benzerlik oranı.
İntihal aslında bir yerden, olumsuz anlamda, bir yerden kaynakça göstermeksizin, atıf yapmadan değil mi? Onu sanki bizimmişçesine kullanılması ya da mevcut olan kaynakça, metin öyle bir şey söylemiyor ama biz sırf kendi istediğimiz sonuca ulaşmak için onu çarpıtıyoruz. Bunlar intihaldir. Size bir ödev verildi ve hemen onu ChatGPT'ye yazdınız. Bu bir intihal midir? Yani oradan bilgiyi mi çaldınız? Daha da basitleştirecek olursak.
Seviyesi var diye biliyorum. Atıyorum akademik çalışmalarda sanırım %25'lik kesime kadar intihal oranı kabul edilebiliyor. Yani direkt alıp yani kopyala yapıştır yapmak yerine faydalanabiliyoruz. Ama tamamen alıp aynısını yapıştırırsak bu kesinlikle intihale giriyor yani.
Şimdi bir alan taraması falan yapacaksak ChatGPT'yi kullanmak çok doğru değil. Çünkü Şöyle bir şey fark ettim. Bazı kısımları yazarken kaynak isteyince doğru kaynakları vermeyebiliyor. Hani onu fark ettim. Ben de bir tak yazdım. 22.09 muydu? 22.09, Haziran'da evet. Açıklanacak büyük ihtimal. Ben mesela alan taraması yaparken ChatGPT'yi kullanmadım. Çünkü doğru olmasını isterim. Kendim alanı taradım. Ama onun dışında ChatGPT'yi kullanırken yani kaynakları doğru bulma kısmında biraz sıkıntı yaşıyoruz bence. Oradan intihale girebilir. Hani kısmı yazan kısmı alabiliriz ama kaynak kısmını almayabiliriz. O intihale girebilir hani diye düşünüyorum. Sıkıntı çıkarabilir.
Şimdi bu ders kapsamında hangi aşamada intihal olur, hangi aşamada bir katkı olarak değerlendirebiliriz? Bu noktaları sizinle biraz açacağız. Şimdi böyle bir soru, bunu zaten doğrudan evet intihaldir ya da hayır intihal değildir diye cevaplayamayacağımız bir soruyla karşı karşıyayız. Neden? Çünkü bu soru yeni sorular doğuruyor. Doğurduğu şeyler şu, ChatGPT kullanıyorsun evet ama katkı nedir? Özgünlük ne anlama gelmektedir? Yani bunun ne kadarı benim düşüncemi ifade ediyor, ne kadarı ChatGPT'nin kendi oluşturduğu bir onun düşüncesini ifade ediyor ve bireysel sorumluluğun sınırı nedir? Yani orada oluşturulan bir metin var, o metnin altına ben imzamı atabilir miyim? Bu benim midir entelektüel sahiplik açısından? Şimdi bu soruların her biri aslında etik birer sorudur. Bu nedenle biz şu anda bunu nasıl kullanacağız bu aracı diye sorgularken etik bir takım ilkelere yani katkı nedir, özgünlük nedir, dürüstlük nedir bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda baktığımızda etik kimler için gereklidir diye soracak olursak eğer akademik yazma ve araştırma sürecine girdiğiniz anda aslında herkes için geçerli. Verinin toplanması, toplamış olduğunuz verileri bir bulgu haline getirmeniz ve bunlardan bir bütün oluşturmanız yani bir katkı yapmanız, atıf yapmanız bunlar bu akademik araştırma sürecine giren herkesin uğraşmak zorunda olduğu meseleler. Dolayısıyla etik karar verme süreci herkes için geçerli. Araştırma etiğinin temel soruları var. Bu soruların başında gelen doğruluk. Yani bulmuş olduğunuz veriler, yapmış olduğunuz çalışma gerçeği yansıtıyor mu? Dürüstlük ilkesi önemli. Dürüstlük ise şu, yönteminizi, kullandığınız araçlarınızı şeffaf bir şekilde söylüyor musunuz? Süreç şeffaf bir şekilde yürütüldü mü? Sorumluluk, araştırmacı yazmış olduğu her şeyin sorumluluğunu alabiliyor mu? Ve en önemlilerinden bir tanesi de adalet. O da katılımcılar ve emeği geçenlerin hakkı tanınıyor mu? Düşünün ki bir arkadaşınızla ortak bir ödev yapıyorsunuz. Grup çalışması, değil mi? Hep buralarda bu tip çatışmalar çıkar. Kimin katkısı ne kadar? Kim ne kadar katkı sundu, yazdı? Bu da bizim araştırmalardaki aradığımız araştırma etiğindeki adalet ilkesidir. Şimdi burada kritik bir nokta var. O kritik nokta da şu. Size hocanız bir ödev verdi diyelim ki. Bu ödev şöyle olsun. 8-14 yaş aralığındaki çocukların suça eğilimleriyle ilgili bir araştırma yapmanızı istiyorum sizlerden dedi. Bu araştırmanın kuramsal kısmında en az 10 tane kaynakça kullanacaksınız. En fazla 5000 kelimelik bir ödev hazırlayacaksınız dedi size. Ve bu çalışmayı tek başınıza yapacaksınız dedi. Görüşmeler yapmanız gerekiyor 8 ve 14 yaş aralığındaki çocuklarla diye de belirtti. Bu şimdi nedir? Sizin ödevinizin yönergesi yani size ödevinizin nasıl yapılacağı anlatıldı. Bu çalışmaya başlarken ilk olarak dikkat etmeniz gereken şey nedir? Efendim? Yönergeye evet uyacaksınız ama ilk ne yaparsınız? Böyle bir yönerge geldi önünüze. Aklınızda ilk ne oluşur?
Daha önce yapmış bir ödev varsa onu inceleyebiliriz.
Evet o olabilir. Başka? 10 kaynak istediği için kaynak taraması yapılabilir. Plan. Başka? Şimdi sizin verdiğiniz cevaplar araştırma bütünlüğüne tekabül ediyor. Bununla ne kastediyorum? Hocanız 10 tane kaynakça istemiş, 10 tane kaynakçaya bakıyorsunuz. Daha önceki yapılmış ödevlere, evet ödevlere de bakıyoruz. Planlamasını yapıyoruz. Araştırma etiği nerede başlıyor biliyor musunuz? 8 ve 14 yaş aralığındaki çocuklarla görüşme yapacaksanız, öncelikli olarak onların velilerinden izin almanız gerekiyor. Çünkü etik bir araştırma bunu gerektirir. Değil mi? Bu çocuklarla görüşme yapacaksınız. Bu çocuklara bir takım sorular soracaksınız. 8-14 yaş aralığındaki çocuklara hangi sorular sorulabilir? bunları belirlemeniz gerekiyor ve en önemlisi önce onların ailelerinden izin almanız gerekiyor. İşte bu izin noktası bizim araştırma etiğine girdiğimiz yer. Yani araştırma bütünlüğü bize şunu söyler. Ben bu ödevi nasıl yapmalıyım? Nasıl yapılmalıdır? Onun yönergesini verdi değil mi hocamız bize? Ama araştırma etiği ne sorar? Ne yapılmalıdır ve neden? Ayrımı anladınız mı? Değil mi? Bu ayrım önemli. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum size. Bir çalışma araştırma bütünlüğüne uyabilir. Yani size verilen bir takım kurallara uygun bir çalışma yapabilirsiniz. Ama bu çalışmanızın etik olduğu anlamına gelmez. Etik başka bir noktadır. Şöyle ki bir makale göndereceksiniz. Edebiyat alanında bir makale göndereceksiniz bir dergiye diyelim ki. Bu derginin etik ilkeleri ve yazım kuralları var değil mi? Yazım kurallarına uyuyorsunuz. İşte 10 bin kelime, APA 7, 5 tane anahtar kelime kullanılacaktır. Ama bir de her derginin sunmuş olduğu bir akademik ilkeler yönergesi vardır. Hatta son dönemde üretken yapay zeka ile ilgili de yönerge sunarlar. Burada da şu ilkeleri görmeye başlıyoruz işte. Dürüstlük, veri kaydı, yani ortada bir çalışma var ama bu çalışmanın içerisinde bir takım seçimlerle mi sundun verileri, yoksa etik olarak bütün verileri değerlendirerek mi hipotezini oluşturdun, sonucunu oluşturdun, doğru kaynaklara, doğru yerlere atıflar yaptın mı, yoksa sadece ChatGPT'nin ya da farklı bir üretken yapay zeka aracının sunduğu verileri olduğu gibi mi yerleştirdin? Yani bu metin sana mı ait? Bunun sorumluluğunu alıyor musun? Etik ilkelerle biz buna cevap vermeye çalışıyoruz. O nedenle bir çalışmada kurallara uyabilirsiniz, şeklen uyabilirsiniz. Ancak bu sizin etik olduğunuz anlamına gelmez. O çalışmayı etik yapan şey başka sorulardır. Şimdi bu anlamda bilimsel araştırma etiği ve bilimsel yayın etiği olarak ikiye ayırıyoruz. Dersin ikinci kapsamında bilimsel yayın etiği konusunda bir takım yönergeler var. Bundan sonraki çalışmalarınızda işte makale yayınlama olur, akademik yaşamınıza devam edecekseniz özellikle bu bilimsel yayın etiği kısmı da sizler için önemli olacak. Yani yazarlık ve katkı, beyanı, telif, atıf kaynak gösterme bunlar önemli. Bilimsel araştırmada da sorunuzu bağımsız bir şekilde oluşturmanız, şeffaf bir şekilde yöntemi belirlemeniz önemli. Şimdi peki şu soruya geçecek olursak. Bu etik ilkeler neler ve biz bu etik ilkelerle ne yapabiliriz? Bu nokta kritik. Etik ilkeler dediğimiz şey anlamlarına bakacak olursak dürüstlük, yani elde ettiğiniz verileri tarif etmemek, elinizde bir metin var, o metni çarpıtmamak, dikkatli olmak, yani hata ve ön yargılardan ayrılarak bağımsız bir şekilde inceleme yapmak, açıklık, hangi veriyi kullandınız, hangi yöntemi kullanıyorsunuz bunu mutlaka belirtmek. Özgürlük, yani araştırma sorunuz size mi ait yoksa başkasına mı ait? Üretken yapay zeka araçlarını kullanırken şu an karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Siz ona bir soru yöneltiyorsunuz, o bir cevap veriyor. Sonra siz tekrar bir soru yöneltiyorsunuz. Ve bir süre sonra bakıyoruz ki aslında sizin düşüncenizden bağımsız bir yargılar bütünüyle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla buradaki hani sizin özgürlüğünüz ve sizin kararınız nereye gitti? Bunu geriye dönüp incelemeniz gerekiyor. Güven bu özellikle hakem ve danışmanlık kısımlarında aradığımız bir şey. Karşılıklı saygı, araştırmacılara adil davranmak, ön yargısız olmak ve tabii şunu hiç unutmamak gerekiyor. Ya siz ortaya bir bilgi koyduğunuzda evet bunun bireysel sorumluluğunu alıyorsunuz ama aynı zamanda nedir? O bilgiyi kamuya açıyorsunuz. Yani sizden sonra da o bilgi ortaya koyduğunuz çalışma incelenecek. Bu nedenle o sosyal sorumluluk perspektifini de taşımanız gerekiyor. Liyakat ve eşitlik, yani o bilimsel katkının bir parçası olduğunuzu unutmayın. Şimdi ilkeleri böyle söylediğimizde bunları zaten biraz daha hızlı geçiyorum fark ettiğiniz üzere. Çünkü ilkelerin evet anlamları, tanımları güzel ama önemli olan nokta ne? Bu ilkeleri nasıl uyguladığınız. Yani bir problemle ilke bize çünkü şunu söylemez. İlke bize şunu yap demez doğrudan. İlke bize yani şunlar olması gerekenler, siz bir problemle karşılaşırsınız ve orada o ilkeni bize ne soruyor onu görmeye çalışırsınız. Bakın vermiş olduğum örnekler. Yapay zeka ile hazırladığım taslağı düzenleyip ödevimi kullandım. Bir taslak oluşturdum. Sonra da gittim ödevimi onunla yaptım. Şimdi hadi bu etik ilkelerden hareketle ödevimize dönüp bakalım. Dürüstlük. Bu benim özgün katkım mı? Ne zaman özgün katkınız olur? Ne zaman olmaz? Üretken yapay... Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu aracı kullanıyoruz. Ve kullanacağız da. Değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Kullanacağız da. Bu bir araç. Önemli olan bizim bu aracı etik bir şekilde nasıl kullanacağımız. Biz bu derste bunu göreceğiz. Handikapları olan bir araç, yani problemli noktaları var. Onları çözmeye çalışacağız. Dolayısıyla bir ödev taslağı oluşturdu bana. Sonra ben onun üzerinden tekrar bir taslak oluşturdum. Dolayısıyla ben aslında belirli bir kısmında yapay zekayı kullanabilirim. Dürüstlük noktası nerede başlıyor biliyor musunuz? Bunu şeffaflıkta daha da rahat söyleyeceğiz. Biz artık çalışmalarımızda ben yöntem kısmında ChatGPT 4.7'yi kullandım diyebiliriz. Zaten diyoruz, artık diyeceğiz. Artık herkes buna alışacak. Yani sizler de ödevlerinizde yazacaksınız. Hocalar da yavaş yavaş buna alışacaklar. Çünkü artık akademik yaşam, bilimsel yayın üretme, bunların hepsinde biz bunu artık kabul edip buna uygun nasıl hareket edebiliriz diye tartışmaya çalışıyoruz. Bakın bu önemli bir nokta. Çünkü siz artık ürettiğiniz şeye bakacaksınız ve diyeceksiniz ki ya ben bunun neresinde varım? Neresi yapay zeka? Dönüp onu sorgulayacaksınız. Açıklık. Bunu beyan etmem gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Beyan önemli. Hatta hangisini kullandığınızı, hangi sürümünü kullandığınızı bile yazmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben şu görselleri oluştururken, grafikleri oluştururken Gemini'nin şu sürümünü kullandım. Dil bilgisi hatalarını düzeltmek için Claude 4.8 Opus kullandım. İngilizceye çevirirken kullandım. İngilizce olan makaleleri çevirirken kullandım. Artık yurt dışına gönderdiğimiz makalelerde de bunu yazıyoruz biz. Ve bu artık kabul ediliyor. Onu belirteyim. Beyan önemli, açıklık önemli. Etik için bunu yapmamız gerekiyor. Sorumluluk. Bu çalışmanın entelektüel sahibi ben miyim? Yani ben bunun altına imza atabilir miyim? Benim katkım nerede? Bunları soruyoruz. Yine örnekten devam edelim. Literatür taramasını yapay zekaya yaptırsam. Herkes yaptırıyor değil mi? Yaptırıyoruz. Yaptırırken o zaman ne yapıyor? En çok neye dikkat ediyorsunuz? Ben cevaplarınızı merak ediyorum. Literatür taraması yap dediniz. Ve size hemen bir döküm sundu. Ne yapıyorsunuz ondan sonra? Mikrofona tek tek konuşursanız memnun olurum.
İlk başta ben tarama yaptırdığımda doğruluk payına bakıyorum. Çünkü yanlış cevaplar ve yanlış tarama da yapabiliyor bazen. Hı hı. Doğru veya yanlış olduğuna bakıyorum öncelikle.
Evet. Kaynakça, bu kaynakça gerçekten var mı? Değil mi? Bu en temel sorumuz. Başka?
Verdiği cevapların kendi fikirleri, yani kendi düşünce, kendi yanıtlarıyla olup olmaması, yani kendi benim konumla ne kadar bir bağlantısı var, ne kadar bir ilgisi var.
Evet, bazen de değil mi, bambaşka noktalara bizi yönlendirebiliyor. O yüzden mutlaka bir kontrol gerekiyor. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? İşte arkadaşlar, yani etik ilkelerde bahsettiğim dikkatliliğin karşılığı bu. Size onu aslında göstermeye çalışıyorum. Orada dikkatliliği söylüyoruz. Size sadece tanımını versem, işte ön yargılardan bağımsız şöyle... Tanım, evet, tanım da kıymetli, ancak bizim bunu pratikte nasıl uyguladığımızı görmemiz lazım. Pratikte özellikle dikkatlilik çok önemli, literatür taramasında çok önemli, verdiği bilgilerde. Bazen bir oraya makale yüklersiniz, makaleye dair yapmış olduğu yorumlar da önemli. Sosyal bilimler alanı için özellikle sayfa numaraları çok önemlidir, değil mi? Nereden atıf yapıldığı çok önemlidir. Doğrudan aldıysa tırnak içinde göstermesi gerekiyor. O yüzden dikkatlilik literatür taramasında çok önemli. Bir de bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Az önceki dersimizde de bu meseleyi biraz konuştuk. Sizin de belki dikkatinizi çekmiştir. Literatür taraması istediğinizde üretken yapay zeka araçları genellikle en güncel çalışmaları veriyor. Değil mi? Oysa ki özellikle sosyal bilimler alanına baktığımız zaman bizler için sadece güncel çalışmalar, değil mi, yeterli değil. Yani bizim o metnin gerçek kaynağına da bakmamız gerekiyor. Yani bizim 18. yüzyıla da gitmemiz gerekiyor. Yeri geldiğinde antik Yunan'a da bakmamız gerekiyor. Ama verdiği kaynaklara baktığımızda genellikle hatta 2000 ve sonrasını görüyoruz. Yani 90'ları bile çok fazla göremiyoruz. Bu açıdan tek başına üretken yapay zekanın verdiği kaynakçalara güvenmeyin. Başka araçlarla da, hatta tek bir araçla taratmayın. Mutlaka başka üretken yapay zeka araçlarından da hep kaynakça talep edin. Ve kuramsal anlamda, hani bana daha bunun kuramsal olarak o ilk yapılmış çalışmaların örneklerini göster diye de sorun. Çünkü bu şeye döndü. Hep ikincil kaynaklar üzerinden bir tartışma olayına döndü. Özellikle sosyal bilimler alanı açısından buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özgürlük, araştırma sorunum gerçekten bana mı ait? Bazen olay çok karışıyor değil mi? Böyle soru sorduğumuzda ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yöntemi raporumda belirtmem gerekiyor mu? Evet, belirtmeniz gerekiyor. Yine söylediğim gibi ilkeler doğrudan yanıt vermez ama doğru soruyu sormamızı sağlar. Bu yüzden bu soruları mutlaka oluşturduğunuz çalışmalarda kendinize sorun. Yani bu hem sizin kendi akademik anlamda gelişiminiz için de çok önemli ve yaptığınız çalışmaların altına daha rahat bir şekilde imza atmanızı da sağlayacak olan bir şey. Evet, taslak oluşturma, dil düzenleme, beyan edici kullanım, bunlar bizim bu kullanımlarda sorumluluk korunuyor. Yani sizin bireysel anlamda sorumluluğunuz kullanılıyor. Ancak analitik çerçeve, yorumun denetimsiz şekilde yapay zekaya verilmesi, oradan çıkan çıktının olduğu gibi kullanılması, bunlar hem sorumluluğu aşındırıyor hem de bir dürüstlük ihlali. Evet, akademik dürüstlük ihlalleri, böyle bir ders aldınız mı? Araştırma yöntemleri gibi bir ders. Evet. Hangi bölüm?
Hemşirelik.
Araştırma yöntemleri dersinde bu tip konuları incelediniz mi?
Evet, tabii ki. Evet, değil yani mi? İşin etik boyutu ya da ne ölçüde kullanılabilir, hı-hı, hangi aşamalarda faydalanılabilir vesaire.
Evet. Şimdi Türler. Ben kendi başıma gelen bir örnekten söz etmek istiyorum sizlere. Bu örneği birçok yerde veririm. Yıllar önce bir ödev vermiştim. Ödev hakkında benim de bir makalem vardı. Hatta öğrencilere de o makaleden de yararlanabilirsiniz demiştim. Ödevin son saatleri, teslim saatleri, bir öğrenci böyle koşarak geldi. Dedik ki işte hocam çok çalıştım, son anda yetişme. Tamam dedim, ver. Ödeve bir baktım. Benim makalem, benim adımı silmiş, kendi adını yazmış. Yani bu akademik dürüstlük ihlallerinde intihale verilebilecek en uç örnek benim başıma geldi. Buradaki ihlallere baktığınızda sizce hangisine tekabül ediyor? Gerçi hepsi neredeyse var ama asıl olarak temsil ihlaline giriyor değil mi? Bir de benim adımı da sildi. Yani yazarlığımı ortadan kaldırdı. Kendisini yazar olarak orada belirtti. Evet arkadaşlar, bu tabii en uç örneğiydi. Ama hani sizlerin de daha sonraki çalışmalarınızda, ya ben şuradan şu düşünceyi aldım. Onu üretken yapay zeka öncesi bu tip atıfları vermemiz bizler için daha kolaydı. Çünkü makaleyi zaten inceliyoruz, oradan kaynakçamızı vesaire belirtiyoruz. Ancak şu anda üretken yapay zekanın o bilgileri nasıl oluşturduğu meselesi, en başta söylediğim, muğlak olduğu için sürekli bir kontrol gerekiyor. Burada doğrudan bir alıntı var mı? Mesela bir makale yüklüyorsunuz, bambaşka bir yorumla karşılaşabilirsiniz ve o yorum sizi temsil etmeyebilir. Bakın bunlar da çok önemli şeyler. Yani orada yazılanlar sizin düşüncenizi, sizi temsil etmeyen şeyler olabilir ve siz bunun altına imza atacaksınız. Bu çok ciddi bir sorumluluk. Çünkü her ne kadar o araç üretse de üretken yapay zeka aracı hiçbir zaman yazar olamaz. Yazar olarak sorumluluk her daim sizdedir. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Ve bu temel akademik dürüstlük ihlalleri, yani maalesef hani bu yanlılık, atıf, kayıt sorunları, bunlar üretken yapay zekada sıkça karşımıza çıkan şeyler. Dikkat etmek gerekiyor. En temel problem sizin de çok iyi bildiğiniz halüsinasyon zaten, değil mi? Olmayan. Öyle bir kaynakça yazıyor ki, olmayan dergiler, olmayan makaleler ve onlara atıflar. Halüsinasyon gerçekten ciddi bir problem. Var olmayan sahte kaynaklar yaratma, gerçek kaynaklara yanlış atıf verme, içerikleri hatalı özetleme. Bunlar önemli hatalar ve biliyorsunuz ki artık bir çalışmanın üretken yapay zekada üretilip üretilmediğini anlamaya yönelik de birçok araç geliştirilmeye başladı. Her ne kadar daha çok düzeydeler, çok düşük düzeydeler ama bir gün o gün gelecek. Yani bence. Onu tamamen kavrayacakları gün gelecek. Ve o zaman o geldiğinde gerçekten üretilen birçok çalışmanın belki de bilimsel değil ya da akademik etiğe uygun değil diyerek bir kenara atılacağına da tanıklık edebiliriz. Şimdi bu noktada arkadaşlar toparlayacak olursak normların henüz netleşmediği bir alanda olduğumuz için bu bireysel dürüstlük meselesi aslında birazcık size kalıyor fark ettiğiniz üzere şu anda. Ama size kaldığında da yani siz bu ilkelere uygun bir şekilde hareket ettiğinizde bu adımları uyguladığınızda da oluşturacağınız çalışmanın bilimsel ve kendi alanınıza ciddi anlamda katkı sunacak bir çalışma olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size, dediğim gibi farklı dergilerde editörlük sürecine de devam ediyorum. Şu anda hiç olmadığı kadar makale reddediyoruz. Böyle bir rakam görmedim. Yaklaşık 15 yıldır bu sürecin içerisindeyim, editörlük yapıyorum. Neden reddediyorsunuz derseniz, işte bu hız çağına ayak uydurmak adına sürekli üretken yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş makaleler önümüze geliyor. Bilgi sahibi olunmadığında sanki o makale başından sonuna bir de böyle gidiş gelişme sonucunu her şeyini bir anda döküyor ya. Çok uygunmuş gibi görünmesine rağmen o alanın uzmanı olan bir hakem onu değerlendirmeye başladığında anında ret arkadaşlar. Hemen anlaşılıyor. Yani Türkçemiz çok zengin bir dil. O dili zaten kavrayabilen bir dil modeliyle karşı karşıya değiliz. Bir kere böyle bir durum var. Kullanmış olduğu bağlaçlar, dil, konuya hakimiyeti bunlar zaten şu anda da anlaşılan şeyler. Onu belirteyim. Yani biz çok hızlı bir şekilde ödevlerimizi hazırlıyoruz, çok hızlı bir şekilde makale yazıyoruz diyebilirsiniz. Ancak bunların akademik alana bir katkısı olmuyor. O yüzden biz bu aracı verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz sormamız lazım. Bakın bu araçtan vazgeçin demiyorum. Biz bunu kullanacağız ama verimli bir şekilde kullanacağız. Hıza ihtiyacımız var. Evet, literatür taramasında o hız için kullanacağız. Yabancı dilde bir takım çevirilerde, değil mi? Uygun programlar var. Oralarda bunları kullanacağız. Ama kullandığımızı beyan edeceğiz ve daha verimli nasıl kullanabiliriz'i soracağız. Şunu unutmamak gerekiyor. Bilgi güç. Bilgi her zaman güçtür. Ve karşınızdaki aracın ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Değil mi? O yüzden o gücü elimizde tutmamız gerekiyor. O gücü elimizde tutmamız için de önce bizim sorgulayıcı bir zihne ihtiyacımız var. Önce sorgulayacağız arkadaşlar. Önce bir sorgulayacağız. Onun verdiği bilgiyi de sorgulayacağız. Böyle baştan sona bir şey veriyor. 4000 kelime bana makale yaz dediğinde bile yazıp veriyor size, değil mi? Ama o her aşamada o sorgulayıcınızı kaybetmeyin. Şimdi size sınıf içi bir tartışma yapalım. Bir tane ödev yönergesi oluşturduk. Burada ben diyorum ki İbni Haldun'un tarih görüşünü mukaddime başlıklı eserinden hareketle açıklayın. Açıklamanızda kullandığınız yöntemi belirtin. Kaynakça APA7 formatına göre düzenlenmelidir. Ödev maksimum 4000 kelimeden oluşmalıdır. Şimdi önünüzde kullandığınız araç hangisiyse. İlk ona ne sorarsınız? Size böyle ilk soruyu alayım. Okuyun tabii, önce bir yönergeyi okuyun. Böyle bir ödev verdim öğrencilere. Hocanız böyle bir ödev verdi size ya da.
Bu başlıkta yapılmış başka bir çalışma var mı diye sorarım ben.
Bu başlıkta, yani hangi başlık diye belirtirsin? Ya,
ödev yönergesi altındaki başlığın hepsini.
Ödev yönergesinin hepsini, evet, yazarak. Başka?
Ben mukaddime adlı eseri okumadığım için öncelikle eserde neyden bahsediliyor? Yani eseri anlamaya çalışırdım.
Evet. Çünkü temelde mukaddime var, değil mi?
Evet.
Mukaddime başlıklı eser var.
İbni Haldun kimdir diye bir araştırma yaparım. Önce bir tanımıyorsam adamı, ona bakarım, ondan sonra ödev yaparım ben diye düşünüyorum.
Evet. Burada da İbni Haldun'un eseri. O zaman bu yazar kimdir? Nasıl bir yaşamı var? Hangi yüzyıllarda yaşamış? İlk önce buna bakarım dedin. Evet, adım adım gidiyoruz. Sonra?
Hocam biz genelde şey yapıyoruz. Direkt ben o eseri yüklüyoruz. Ondan sonra eser üzerinden tartışıyoruz. Sonuçta hani öncesinde yüklemişim. Hani bilgisi yoksa bile artık o hani yüklediğim PDF'ten bir bilgisi oluyor onun da. Karşılıklı bunu tartışıyoruz. En son bir sonuca varıyoruz.
Peki şimdi şöyle düşünelim. Kalın bir kitaptan söz ediyoruz. Epey kalın bir kitaptan. Bunu yüklediğinizde karşılaştığınız problemler neler oluyor?
Bütün içeriğe ulaşamıyor.
İçeriğe ulaşamıyor, değil mi? ücretli olsun. Hadi bu. Ücretli olsun. Sınırsız yükleyebiliyorsunuz. En çok hangi programları kullanıyorsunuz bu arada?
Öğrenci için ücretsiz hocam. Prosu var. Gemini'nin onu kullanıyoruz.
Evet. Gemini. Özellikle fen bilimlerinde ya da mühendislik alanlarında Gemini değil mi? Görsel oluşturmada herhalde daha etkili bir şekilde kullanılıyor. Edebiyatçılar Cloud kullanabilirsiniz. Yani daha yeni bir, biraz ücret olarak da daha yüksek ama hani akademik çalışmalarda ve incelemelerde daha iyi bir, daha iyi sonuçlar veriyor. En azından şöyle bir dertleri var. Daha etik olma gibi kaygıları olduğu için şirket olarak da bu halüsinasyon dediğimiz yani kaynakça uydurma meselesinde daha dikkatliler. Cloud, benden de size bir öneri olsun. Başka neler sorarsınız? APA 7 ne? Yani APA 7'yi nasıl kullanacağım değil mi? Bu konularda mesela yapay zeka yani birkaç hata yapsa da kaynakça düzenleme konusunda aslında size yardımcı olabilecek bir araç. Çünkü bu APA 7, APA 6 bunlar atıf biçimleri ve makalenizi göndermiş olduğunuz her dergi farklı bir şey istiyor. Bazıları Chicago istiyor mesela. Daha dipnotlu açıklama. Bunlar da faydalanabilirsiniz. Evet, şimdi burada ben aslında neyi sordum? Tarih görüşünü sordum. Bir de spesifikleştirmişiz değil mi? Spesifik bir soru. Mukaddime adlı eserinde tarih görüşünü açıklayacak. Şimdi burada elbette ki İbni Haldun kimdir? Mukaddimeyi ne zaman yazmıştır? Bu nasıl bir eserdir? Bana tarih görüşüyle ilgili bilgi ver. Bunları söylüyoruz. Ama fark ettiğiniz üzere bu 4000 kelimeden oluşması gereken bir ödev. Ve burada hoca demiş ki kaynakçayı da APA 7'ye göre kullan. Yani benden istediği şey aslında sen bu mukaddimeye atıf yap ya da hangi kaynakları inceliyorsan buna atıf yap ve bunu düzgün bir şekilde belirt. Değil mi? Bunu istiyor benden. Şimdi bunu yaparken sizce bu bir kural sorunu mu yoksa etik bir sorun mu? Buradaki durum. Kural mı, etik mi? Yani ben size bir yönerge verdim. Şöyle şöyle yapın dedim. Bu bir kural. Değil mi? Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Hem kural var hem de etik bir soru. Etik kısmı sizin bu çalışmayı nasıl yapacağınızla ilgili olan. Kural kısmı ise benim vermiş olduğum yönerge. Hani en başına, dersin başına geçecek olursak, ben bağlantıları severim, dersin başını sonunu hiç kaçırmam. Dersin başında ne demiştim size? Araştırma bütünlüğü dedim değil mi? Yani bir takım kurallar veriyorum. Böyle böyle hazırlayacaksınız ödevinizi. Dolayısıyla ben size burada bir kural vermiş miyim yönergede? Evet, kurallarımız var. APA 7, 4000 kelime, mukaddime, tarih görüşü, İbni Haldun'un bunlar birer kural. Ama nasıl yapacağınız noktasına geldiğiniz anda etik. Şimdi Copilot'u neden kullanıyorsunuz? Neden kullanıyoruz? Biz farklı bir araç olsun. ChatGPT, Gemini, Cloud. Neden kullanıyoruz?
Kolaylık olması için ve bilmediğimiz bilgilere daha kolay bir şekilde erişebilmek için.
Daha hızlı ve daha kolay biçimde evet. Ulaşabilmek için. Başka eklemek ister misiniz? Rahat, kolay, hızlı. Evet, bu bizim çağımızın bir aracı. Bunu kullanıyoruz. Rahat, kolay, hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Bu nedenle de biz üretken yapay zekayı kullanıyoruz. Ama iki tane riskimiz var değil mi? Bunlara dikkat ediyoruz. Sürem bitiyor mu? Tamam. İki riski hemen hızlıca söylüyorum, sonra bitiriyorum. Halüsinasyon, az önce bahsettiğimiz şey. Yapay zeka bize sunuyor hemen kaynaklar. Kaynaklar gerçek mi? Çok da gerçek gibi de görünüyor değil mi bir taraftan? Ve bir yandan da çok inandırıcı bir sistem de sunuyor bize. Bu soruya ikinci derste bununla başlayacağım. Ama hiçbir zaman unutmayın, sorumluluk her daim size ait. İkinci riskimiz entelektüel sahiplik. Yani mukaddimeyi gerçekten okudunuz mu? En azından şöyle birkaç sayfasını bir açtınız mı? Değil mi? Bir açmak lazım. Ona o kadar güvenmeyin. Mutlaka bir o sayfaları açmak. Yani size neyden hareket edin diyorlarsa o veriye bir bakmanız gerekiyor. Yani sizi doğru yönlendiriyor gibi görünebilir ama her daim ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Şimdi bir sonraki derste de bizim burada bahsettiğimiz bu etik sorumluluk mevzusu bir takım yönergelerle, sizin de aslında dahil olduğunuz YÖK'ün yönergesi, TÜBİTAK, bunlarla bağlantılı olarak bir tartışma yapacağız. Orada hatta sizden birkaç da uygulama isteyeceğim. Telefonlarınızda zaten yapay zeka uygulamaları yüklüdür. O uygulamaları da oradan geçeriz. Şimdi bir ara verelim. Biraz dinlenelim.